Amerika'nın sesinde CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay ile birlikteyiz. Sayın Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi olarak açılmak üzere ve Türkiye'nin gündeminde tezkere meselesi var. Hükümetin iki tezkere hazırladığı iddia ediliyor ama iddialar muhtelif. Irak tezkeresi mi, Suriye tezkeresi mi gelecek, nasıl bir tezkere gelecek bilemiyoruz. Nedir efendim size ulaşan bilgiler?
Vallahi biz de sizin gibiyiz, bilmiyoruz. Hükümetin yani yürütme organının yetkilileri değişik değişik açıklamalar yapıyorlar. Tıpkı konsolosluktaki rehinelerin kurtarıldığında birinin operasyon yaptık deyip birinin müzakere yaptık aldık demesi gibi. Şu anda şöyle bakabilmemiz lazım. Şu an itibariyle Türkiye için Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun IŞİD sorunudur. Hem sınırlarımız içerisindeki vatandaşlarımız bakımından hem sınırlarımızın dışındaki komşu ülkelerdeki soydaşlarımız bakımından. Soydaşlar deyince akla sadece Türkmenler gelmemeli. Yani Musul'daki, Kerkük'teki Türkmenler bizim için ne kadar değerli ve önemliyse Kobani'deki Türkler de, Kürtler de o derecede değerli ve önemlidir. Her iki kesimin Türkiye'de akrabaları vardır. Kan bağları, kan ilişkileri vardır. Bir takım ilişkiler yani bir oturmuş artık bir bağ var. Yani biz bunları yok sayamayız. Oradaki Türkmenleri de Kürtleri de Türkiye sınırları içindeki vatandaşlarımız kadar onların mal, can ve namus güvenliğini düşünmek zorundayız. Böyle bakınca Türkiye'nin koalisyon güçlerine destek vermesi gerekir. Böyle düşünüyoruz. Parti olarak görüşümüz budur. Ancak Sayın Genel Başkan dün de ifade etti. Kara kuvvetlerinin orada muharip güç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarının başka ülke topraklarında çatışmaya, sıcak savaşa girmesiyle ilgili ciddi çekincelerimiz var. Belki bizce buna gerek de yok. Çünkü koalisyon güçlerine vereceğimiz lojistik, istihbarat ve hatta hava gücü desteği yani Türk Hava Kuvvetleri'nin uçaklarımızın orada yapabilecekleri şeyler var. Bunların yeterli olacağı şimdilik anlayış olarak bu. Ama dediğim gibi tezkerenin mahiyetini, içeriğini bir görmemiz lazım. Hükümetin anlayışını görmemiz lazım. Hükümeti bu konuda çünkü pek uluslararası normlara yatkın ve o konulara vakıf görmüyoruz. Daha önce de hükümet yetkilileri bir güvenlik koridoru açalım dediler. Sonra bir uçuş yasak bölge hava sahası belirlensin dediler. Bunlar hükümetin bilgisizliği desem bu konuları bilen hükümetin içinde çok sayıda adam var. Olsa olsa beceriksizlik olur. Bir güvenlik koridoru açmak için, güvenli bölge oluşturmak için Birleşmiş Milletler kararı ve veya merkezi hükümetlerin onuru ve desteği gerekir. Bunlar olmadan yani Şam yönetimiyle Türkiye bu kadar gerginken Suriye'de bir güvenlik koridoru açması Türkiye'nin mümkün değil. İki, uçuş yasak bölgeyi ne için, ne amaçla istediğini de anlamış değilim. IŞİD'le uğraşacağız. Uğraşılması gerekiyor. IŞİD'in bertaraf edilmesi gerekiyor. IŞİD'in Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza yönelik tehdidinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama elinde helikopter bile olmayan bir eli kanlı vahşi terör örgütü için uçuş yasak bölge açmak olsa olsa Esad'ın tıpkı geçmişte Irak'ta olduğu gibi o zaman Saddam'ın Kuzey Irak'a müdahalesini önlemeye yönelikti. Bu da olsa olsa Esad'ın Suriye'nin kuzeyine müdahalesini önlemeye yönelik olabilir. Bu düşündürücüdür, kuşku vericidir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bize göre çok makul ve meşru bir yanı olmaz. Olması gereken Türkiye'nin koalisyon güçlerine destek vermesidir. Bu sürece bir şekilde dahil olmasıdır. Orta Doğu'da lider ülke olacağız diyen Yalçın Akdoğan, şimdiki hükümet üyesi, Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye Orta Doğu'da çok pasif, edilgenleşmiş bir ülke durumunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuşması bunun göstergesi, bizi üzen bir durum ama. Yani biz ondan hoşnut olmadık. Boş koltuklara konuşması bizi de incitti, bizi de üzdü. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Ama dünyanın Türkiye'ye bakışı açısından, dünyanın Türkiye'ye verdiği, atfettiği değer bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu hal iyi bir hal değil. Etkinliği olmayan, kale alınmayan bir ülke konumunda Türkiye. Şimdi Yalçın Akdoğan diyor ki PKK'ya mesaj gönderiyor. Kandil'de yan gelip yatmayın, gidin savaşın diyor. Çok garip bir durum. Eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı da dünyaya diyor ki PKK'ya niye ses çıkarmıyorsunuz diyor. Bunlar artık iyice bir çuvallamanın, bocalamanın, bir şaşkınlığın ve paniğin sonucu olarak ağızlardan dökülen tümceler, Türk dış politikası çok ehliyetsiz bir kadro tarafından sevk ve idare ediliyor. Bölge barışına bir katkı sunacak noktadan çok uzak. Belki sadece sınırlarını korumaya yönelmiş, yani defansa kapanmış bir Türkiye var karşımızda. Eskiden böyle değildi. Orta Doğu ülkelerinde başı ağrıyan, başı sıkışan, birbirleriyle didişen, kavga eden ya da bir ülke içindeki farklı çatışan gruplar dan haksızlığa uğradığını düşünenler Türkiye'nin kapısını çalardı. Türkiye'den yardım isterdi. Şimdi Türkiye bu noktadan çok daha gerilerde bir noktaya geldi. Allah esirgesin, böyle giderse Türkiye yakında kimi Orta Doğu ülkelerinin kapısını çalıp yardım isteyeceği bir noktaya doğru sürükleniyor. Kamuoyunu, vatandaşların bu konuya dikkat etmesini, hassasiyet göstermesini bekliyorum. Tabii medyanın da özellikle etkili, önemli köşe yazarlarının bu konuya daha objektif değerlendirmelerde, yaklaşımlarda bulunması da benim temennim.
Tam bu noktada şunu soracağım efendim. Kürt gençlerin silahlanması söz konusu, Kobani'ye geçişler söz konusu. Türkiye iddia oydu ki çözüm sürecini silahların bırakılması için başlatmıştı. Türkiye'deki Kürt gençlerin gitmesi, çatışması sınır ötesine, bunun Türkiye'ye sonuçları ne olur?
Böyle olmaz, yöntem bu olmaz. Türkmenlere yönelik bu tür şeyler olduğunda da, saldırılar, katliamlar, kıyımlar olduğunda da hatırlayalım, Türkiye'de bazı gençler, Türk gençler ya da Yörükler, Türkmenler bu tür isteklerde bulunmuşlar idi. Ama şimdi Kobani tabii sınırımıza çok yakın olunca oradaki birbirlerine bağırdıkları zaman sesleri duyuluyor. Yani çatışmada, Kobani'de çatışan Kürt seslendiği zaman Türkiye'deki Kürt'e sesini duyurabiliyor. Olay bu kadar sıcak ve yakın olunca oradaki gençlerin, oradaki akrabalarına ne diyelim, aynı ırka ait, aynı mensubiyet içindeki dostlarına, akrabalarına yardım etme istekleri çok doğal, insani bir durum. Ama burada tabii hükümetin bu konularda daha objektif değerlendirmeler yaparak, yani meseleyi, yani Türkiye'den eline silah alıp Kürt gençleri oraya göndererek meselenin çözülemeyeceğini, hükümetin bu konuda oradaki herkesi aydınlatması lazım, ama hükümetin de bir şey yapması lazım. Hükümet olayı seyrederse oradaki genç doğal olarak, refleks olarak gidip oradaki kan bağı olan ırktaşına yardım etmek ister. Ama çözüm bu değildir, bu doğru değildir. Bu şekilde sonuç alınmaz, bu şekilde savaş daha değişik bölgelere, alanlara sıçrar, o da iyi olmaz. Bu artık bir devletler politikası. Oluşmuş bir koalisyon güçleri var. Türkiye'nin bir an önce bu güçler, koalisyon güçlerinde demin dediğim çerçevede katkıda bulunmasıdır. Mesele böyle çözülür.
Tezkere'de kırmızı çizginiz kara operasyonu mu olacak?
Şu anda tezkereyi görmeden peşin hüküm vermek mümkün değil. Söz konusu ulusal çıkarlarımızsa, ulusal güvenliğimizse, bununla beraber Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin ve Kürtlerin mal, can, namus güvenliği ise çok ısrarı kırmızı çizgilerimizin olması gerekmez. Ama biz sıcak kara operasyonuyla Türkiye'nin buna bulaşmasının çok olumlu neticeler vereceği kanaatinde taşımıyoruz an itibariyle. Bunun koalisyon güçleriyle oturulup konuşulması gerekir. Ama tezkerenin içeriğinde hükümet üyeleri çelişkili açıklamalar yapıyorlar. Yani IŞİD kelime olarak, kavram olarak tezkere içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Bunu bilmiyoruz. Bunu görmek lazım. Bu tezkereyi alıp yarın Esad'la yeniden ısıtılacak, yani şu an biraz soğumuş olan Türkiye, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, Esad gerginliği yeniden ısıtılıp da burada kullanma amaçlı mı çıkacak, onu bilmiyoruz. Dediğim gibi içeriğini görmediğimiz bir şeye peşinen bir hüküm vermeyi doğru bulmam. Ama anlayış olarak ne dedim? koalisyon güçlerine destek vermek durumundadır Türkiye. Bunu söylüyoruz. Ve bölgede yaşayan, sınırımızın ötesinde ya da içerisinde yaşayan içerideki vatandaşlarımızın ve dışarıdaki Türkmenlerin ve Kürtlerin güvenliği konusunda Türkiye seyirci kalmamalı.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.